Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 48. ayrım. Ay tekrar buluttan çıktı. Senten aslanı gördü. 50 adım ileride tam karşısında duruyordu. Koskocamandı. Yelesi kabarmıştı. Yassı kafasının çevresinde tavus kuyruğu gibi dikiliyordu. Kuyruğu bir sağa, bir sola savrulmaktaydı. Boynunu uzatıp omuzlarını büktü, çenesini açtı, dişleri ay ışığında hançerler gibi parıldadı. Hayvan tekrar kükredi. Afrika'nın tüm vahşiliği ve zalimliği o seste depolanmıştı. Avcıların bu konuda yazdıklarını çok okumuştu ama yine de gerçekle karşılaşmaya hiç hazır değildi. Ses sanki onun göğsünü eziyor, ciğerlerini kavruyordu. Bağırsakları, böbrekleri faaliyete geçiyordu. Kendini kontrol edebilmek için çaba göstermesi gerekti. Şasa kucağında bağırınca, Senten o korku felcinden sıyrıldı. Aslan, yaşlı bir erkekti. Dişleri, pençeleri aşınmıştı. Postu yara içindeydi. Omuzları kelleşmişti bile. Daha genç bir erkek aslanla yaptığı savaşta bir gözünü kaybetmişti. Bir pençe darbesi oyup fırlatmıştı o gözü yerinden. Hastaydı, açtı. Sıskalıktan kaburgaları gözüküyordu. 4 gün önce açlıktan bir kirpiye saldırmıştı. Zehirli dikenlerden bir düzine kadar boynuna, yanaklarına batmıştı. Şimdi o yara yerleri iltihaplanıyordu. Yaşlıydı, zayıftı, güvensizdi. İnsan kokusundan ürküyordu. Atavistik anıları olsun, kendi uzun tecrübeleri olsun, bu yaratıktan uzak durmasını öğütlüyordu ona. Kükremeleri sinirinden, güvensizliğindendi. Eskiden olsa açken bile sessizce, hızla yaklaşmayı başarırdı. Çenesi gerçi şimdi bile bir kafatasını, bir oyluk kemiğini ısıracak güce sahipti. Bir pençe de şimdi bile insan denen yaratığın omurgasını dağıtabilirdi. Ama geri duruyordu. Avının çevresinde dolaşıyor, vakit geçiriyordu. Ay olmasa belki daha atak davranırdı ya da daha önce insan eti yemiş olsa bu kadar çekinmezdi. Boynundaki dikenlerden canı bu kadar yanmasaydı. Senten ayağa fırladı. İçgüdüsel bir harekette. Morhom'daki kedilerle fareleri çok seyretmişliği vardı. Normal tepki, kaçmak, kovalayan içinde saldırmaktı. Kaçtığı anda hayvanın daha çabuk üzerine geleceğini bilmiyor değildi. Bağırdı, değneğinin sivri ucunu kaldırıp ayarladı, dosdoğru aslanın üzerine koştu. Hayvan döndü, otların arasında 50 adım kadar kaçtı, durdu, başını çevirip ona baktı. Kuyruğunu salladı, umutsuzlukla homurdandı. Senten de karşıdan ona bakıyordu. Bir koltuğunda şasa, bir elinde mızrağı, adım adım geriledi. Omzunun üzerinden geriye baktı. En yakın mopani ağacı ormanın dışındaydı. Dimdik, sağlam bir ağaçtı. Dalların başladığı çatal yerden epey yukarıdaydı. Ama ağaç çok uzaktı. "Koşmamız gerek şasa," diye fısıldadı. Sesi titriyordu. "Yavaş ol, yavaş ol şimdi." Terler iki gözünün arasından burnuna süzülüyor, buz gibi korkuyla titriyordu. Aslan ormana doğru bir daire çizerek ilerledi. Başını çok aşağıda tutuyordu. Kulakları kıpır kıpırdı. Tek gözü bıçak gibi parlıyordu. "Ağaçlara varmalıyız şasa." Yavrucak kalçasında debelendi, tekmeler attı. Hayvan durdu. Senteno'nun çevreyi kokladığını kulaklarıyla duyuyordu. "Ah tanrım, ne kadar da kocaman." Ayağa takıldı. Neredeyse düşüyordu. Aslan ileri atıldı, ağzından korkunç sesler çıkarmaya başladı. Sanki bir lokomotifti. Senten haykırdı, mızrağını salladı. Aslan durdu ama bu sefer geri çekilmedi. Koca kafasını eğdi, kuyruğunu salladı. Senten gerilemeye başlayınca o da ilerledi. Toprağa doğru alçalıp pusulandı. "Ağaca şasa, ağaca varmamız şart." Aslan tekrar daireler çizmeye başladı. Senten başını kaldırıp aya baktı. Kuzeyden yaklaşan bir kara bulut daha vardı. "Lütfen ayı örtme," diye bağırdı boğuk bir sesle. Hayatlarının o ölgün ışığa ne kadar bağlı olduğunu anlıyordu. Koca kedi karanlıkta hemen cesaretlenecekti. Şimdi bile çizdiği daireler giderek daralmakta, yaklaşmaktaydı. Hala tedbirli davranıyordu ama belki de Senten'in ne kadar umutsuz durumda olduğunu artık anlamaya başlıyordu. Ölüm saldırısına birkaç saniye kalmıştı. Sırtına bir şey çarptı. Senten bağırdı, düşecek gibi oldu. Sonra anladı. Geriliye geriliye, mopani ağacına varmıştı. Düşmemek için koca gövdeye sarıldı. Bacakları artık onu taşımıyordu. Titreye titreye omuz torbasını kaydırdı. Deve kuşu yumurtasından şişeleri çıkarıp yere koydu. Sonra şasayı torbaya soktu. Bir tek başı dışarıda kalmıştı çocuğun. Torbayı sırtına vurdu. Şasa öfkeyle bağırmaktan kıpkırmızı kesilmişti. "Kes sesini lütfen, kes sesini!" Mızrak diye kullandığı değneği tekrar kaptı. İp kuşağına kılıç gibi soktu. Başının yukarısındaki ilk dalı yakalamak üzere sıçradı. Yakaladı. Ayakları sallanırken kavrayışını sağlamlaştırmaya çalıştı. Yapabileceğine asla inanmazdı ama umutsuzluk bilmediği gizli güçlerini harekete geçiriyordu. Kendini yükleriyle birlikte yukarıya çekti. Dalın üzerinde emekledi. Yerden yalnızca 1,5 metre yukarıdaydı. Aslan korkunç biçimde homurdanarak ileriye doğru atıldı. Senten dalın üzerinde ayağa kalktı. Daha yukarıda bir tutanak vardı. Ağacın kabukları sertti. Yerden 8 metre yukarıya vardığında avuçları kan içinde kalmıştı. Aslan o kanın kokusunu aldı, açlığı depreşti, deliye döndü. Ağacın çevresinde kükreyerek dolanıyor, Senten'in bıraktığı deve kuşu yumurtalarını kokluyor, sonra tekrar kükrüyordu. "Güvendeyiz Şasa!" diye hıçkırdı Senten. Yüksek bir dalın başladığı yere çömelmiş, çocuğu kucağında tutuyor, dalların arasından yaşlı aslanın geniş sırtına bakıyordu. Biraz daha net görebildiğini fark etti. Doğu ufku ilk ışıklarla ağarmaya yüz tutmuştu. Hayvanın kızıla çalan postunu, daha koyu renk yelesini görebiliyordu. Ova bunlara kızıl şeytanlar derdi diye hatırladı. Şasa'yı kucakladı, çığlıklarını önlemeye çalıştı. Ne zaman ağrır ortalık? Doğuya doğru baktı, bakır rengi ışıkları gördü. "Yakında gündüz olacak Şasa," dedi oğluna. "O zaman hayvan da gidecek." Aşağıda aslan arka ayakları üzerine kalktı, ağacın gövdesine dayanıp dosdoğru ona baktı. Tek göz, bir tek gözü var. Kara, yaralı göz yuvası, öteki gözü daha da kudurgan gösteriyordu. Senten titredi. Aslan, ağacın gövdesini 2 ön pençesiyle tırmaladı. Bir kere daha korkunç biçimde kükredi. Ağaçtan kabuklar koptu. İçinden öz suyu sızmaya başladı. "Git buradan!" diye bağırdı Senten. Aslan ağırlığını arka ayakları üzerinde toplayıp sıçradı. 4 pençesiyle tutundu. "Yo, git buradan!" Michael söylemişti. Levea'nın kitabında da okumuştu. Aslanlar ağaca tırmanamazlardı. Ama bu koca kedi çıkmıştı işte. İlk çatalın üzerinde bir kere daha ayağa kalktı, kendini dengeledi, yukarıya baktı. "Şasa!" Aslanın sonunda onu yakalayacağını anlamıştı. Ağaca tırmanması yalnızca o anı geciktirmeye yaramıştı o kadar. "Seni kurtarmamız gerek Şasa." Doğruldu, çatalın üzerinde durdu, yan dala tutundu. İşte, başının yukarısında kırık bir dal vardı. Dibi genişti, raf gibiydi. Tüm gücünü kullanarak çocuğun bulunduğu torbayı kaldırıp oraya koydu. Kayışını da dala doladı. "Allah'a ısmarladık sevgilim," diye soludu. "Belki hani bulur seni." Şasa debeleniyor, tekmeler atıyordu. Torba kıpırdadı, büküldü. Senten tekrar alt çatala oturdu. Sopasını eline alıp hazırlandı. "Rahat dur bebeğim, rahat dur." Başını kaldırıp ona bakmadı. Gözleri aşağıdaki aslandaydı. "Sessiz olursan belki görmez. Karnı doyunca gider." Aslan ön pençelerini uzattı, dalın üzerinde dengelendi, tekrar kükredi. Kokusu geliyordu artık. İltihaplı yaraların, kirli soluğun kokusu. Hayvan bir kere daha yukarıya sıçradı. Pençeleri ağacın kabuğunu yırtarken gövdeye sarılıyordu. Birkaç kere zıpladı. Başını arkaya atmış, tek sarı gözünü Senten'e dikmişti. O korkunç ses patlamalarıyla kocaman pembe ağzını açarak dosdoğru ona geliyordu. Senten haykırdı. Mızrağını olanca gücüyle savurdu. Sivri ucun hayvanın boğazının arka tarafındaki pembe iç deriye saplandığını hissetti. Fışkıran kırmızı kanları gördü. Sonra aslan çenesini kapadı, yelesini sallayarak sopayı Senten'in elinden sıyırıp aşağıya attı. Çenesinden kanlar damlayarak, her kükreyişinde ağzından pembe balonlar çıkararak koca pençelerinden bir tekini uzattı. Senten iki ayağını yukarıya çekti ama yeterince hızlı davranamamıştı. Sarı pençenin insan parmağı kadar uzun bir tırnağı, bileğinin biraz yukarısında etine saplandı. hızla aşağıya çekildiğini hissetti. Çataldan düşerken iki kolunu kaldırdı, yandala sarıldı. Olanca gücüyle tutundu. Aslan bacağını çektiğinde uzun süre tutunması güçtü. Dizindeki eklem kıkırdağının çatırdadığını duydu. Omurgasına bir ağrı girdi, beyninin içine yayıldı. Aslan pençesinin kendi eti içinde kıpırdandığını hissediyordu. Kolları gevşemeye başlamıştı. Santim santim kayıyordu ağaçtan. "Bebeğime sen bak," diye bağırdı. "Lütfen Tanrım, koru bebeğimi." Yine sonuçsuz bir av olacaktı. Geri emindi bundan. Ama tabii bunu ulu orta söylemezdi. İçin için suçluluk duyuyordu. Yan gözde sevdiği kadına baktı. Anna İngilizce öğrenmiş, tanıştıkları 18 aydan bu yana da epey kilo vermişti. Kendi elinde olsa kilo vermesini istemezdi geri. Boyuna onu yemek yemeye zorluyordu zaten. Kaiserhof Oteli'nin karşısında nefis bir Alman pastanesi vardı. Vintuk'a geldiklerinde Gary bu otelde sürekli bir suite tutmuştu. Dükkanın önünden ne zaman geçse hemen girip nefis çikolatalar, pastalar alıyordu. Kara orman vişneli pastası en sevdiklerinden biriydi. Alıp Anna'ya götürüyordu. Yemeği paylaştırırken en yağlı, en sulu yerlerini ona veriyor, itiraz etmesine fırsat bırakmadan tabağını dolduruyordu. Ama Anna bütün bunlara rağmen yine de kilo veriyordu. "Otelde yeterince kalmıyoruz," diye düşünüyordu Gary kara kara. Çok sokağa çıkıyor, çok koşturuyorlardı. Ne zaman ona 1-2 kilo aldırabilse hemen tekrar veriyordu. Üstü açık fiyatla o olmadık yollara dalıp çıkıyor, yabanıl diyarlarda dolaşıyorlardı. Eski T model Ford'un yerine şimdi bu Fiat gelmişti. Fiat'ın da giremeyeceği yolsuz patikasız yerlerde at ve katır sırtında dolaşmaktaydılar. Ne dik vadiler, ne kayalık çöller geçmişlerdi şimdiye kadar. Her gelen dedikoduya kulak kabartıyor, hepsinin izini sürüyor, sonunda elleri boş dönüyordu. Kaçık ihtiyarlar diye isim takılmıştı bu bölgede ikisine. Gary bu adı zor yoldan kazanmış olduğu için gurur duyuyordu. Bu çabaların neye mal olduğunu parayla saydığı zaman ise aklı duracak gibi oluyordu. Sonunda, dünyada Anna'dan başka neyin var zaten diye karar verdi. Ondan sonra da kendini bu çılgınlığa büsbütün kapıp koyuverdi. Tabii ara sıra gece yarısı uyanıp durumu aklı başında düşündüğü de oluyordu. Ortada torunu falan olmadığını, tanımadığı gelinin de 18 ay önce boğulduğunu biliyor, Michael'la olan son bağının da o olayla koptuğunu kabul ediyordu. Böyle zamanlarda o korkunç hüzün bir kere daha sarılıyordu yakasına. Eliyle yoklayıp Anna'yı buluyor, ona sokuluyordu. Anna, uykudayken bile onun kendisine ne kadar ihtiyaç duyduğunu anlıyor, ona doğru dönüp kollarıyla onu sarıyordu. Sabahleyin uyandığında, dinlenmiş, zindeleşmiş haline dönüyor, mantığı kafasından siliyor, kendilerini bekleyen serüvenlere bir kere daha atlıyordu. Gary, 5000 poster bastırmış, Cape Town'dan her taraftaki polis karakollarına, mahkemelere, pastanelere, tren istasyonlarına dağıtmıştı. Anna ile ikisi nereye gitseler, Fiat'ın arka kanepesinde bir tomarda poster koyup taşıyorlardı. Her buldukları beyaz duvara o posterlerden yapıştırmaktaydılar. Ormanlarda bile yol kavşaklarındaki ağaçlara çiviliyorlardı. Karşılarına çıkan siyah, beyaz ve kahverengi çocuklara gösterip şeker dağıtıyorlar, onlardan posteri kamplarına ya da mahallelerine götürüp büyüklerine göstermelerini istiyorlardı. 500 İngiliz lirası ödül. 28 Ağustos 1917 tarihinde Almanlar tarafından barbarca torpillenen Protea Castle hastane gemisinden kurtulan Senten de Thierry Courtney'i kurtaracak bilgi getirene. Bayan Courtney, Swakopmund yakınlarında karaya çıkmış olabilir. Yakınlardaki kabilelerin yanında veya tek başına çölde bulunabilir. Yerinin bulunmasına yardımcı olacak bilgilerin Windhoek'taki Kaiserhof Oteli'nde aşağıda imzası bulunana iletilmesi. Albay G. C. Courtney. 5000 İngiliz lirası bir servet demekti. Normal çalışan insanlar için 20 yıllık maaş toplamıydı. İnsan bununla kendine bir çiftlik alabilir, içine sığır ve koyun doldurabilirdi. Ömrünün sonuna kadar güvende yaşamasına yeterdi bu para. Düzinelerce insan heveslenmişti ödülü almaya. Hatta belirsiz vaatler, düşürünü hikayelerle geriden daha az bir para koparmaya heveslenenler de vardı. Kaiserhof'taki suite'de heveslileri Anna karşılayıp onlarla görüşüyordu. Ömürlerinde demir yolunun 5 metre ilerisine adımını atmamış insanlar, çöllere düzenlenecek seferlere rehberlik etmeye kalkıyor, bir kısmı kayıp kızın tam nerede olacağını bildiğini söylüyor, bazıları da Senten'i gözüyle gördüğünü, alıp getirmek için yalnızca 1000 İngiliz lirasına ihtiyacı olduğunu ileri sürüyordu. Hatta daha yüksek sınıftan bir beyefendi, kayıp kızın yerine kendi kızını ucuza satmayı bile teklif etmişti. Gary her geleni neşeyle karşılıyordu. Anlattıkları hikayeleri dinliyor, varsayımlarını ve öğütlerini inceliyor ya da masa başında Rus çağıranlarla vakit öldürüyordu. Bir sürü genç bayan da gelmekteydi. Renkleri sarışından sütlü kahveye kadar değişiyordu. Hepsi de kendilerinin Senten de Tiri olduğunu ileri sürüyor ya da Gary için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını anlatıyorlardı. Bir kısmı reddedilince bağırıp çağırıyor, o zaman onları suite'den zorla Anna çıkarıyordu. Gary kendi kendine, kilo vermesi boşuna değil diye düşündü. Uzanıp arabada yanında oturmakta olan Anna'nın bacağını okşadı. Eski bir duanın şakaya çevrilmiş biçimi geldi aklına. Elimizdeki için Tanrı'ya şükür olsun. Ama biraz fazlasından da zarar gelmez. Ona sevgiyle sırıttı. Yakında varırız dedi. Anna başını salladı. Bu sefer onu bulacağımız içime doğuyor diye cevap verdi. Bir güven var içimde. Evet diye kabul etti Gary hemen. Bu sefer farklı olacak. Böyle söylemekte de haklıydı. Diğer seferlerin hiçbiri böyle esrarengiz bir havada başlamamıştı. Posterlerden biri postayla geri gelmişti onlara. Katlanmış, bal mumuyla yapıştırılmıştı. 4 gün önce Usakos'tan postalandığı görülüyordu. Orası, kıyıyla Vintuk arasında bir tren istasyonuydu. Paketin pulu yoktu. Ödemeli yollanmış, parasını geri vermek zorunda kalmıştı. Üzerindeki isim ve adres, ne yaptığını bilen, eğitimli bir el tarafından yazılmıştı. Harflerin biçimi, kesinlikle Almanlara özgü el yazısıydı. Gary, bal mumunu koparıp kağıdı açmış, posterin dibine yazılan randevu davetini okumuştu. Bir de harita çizilmişti ona yol göstermek için. Gary hemen Usakos'taki postaneye telgraf çekmişti. Böyle ıssız yerde bir postanenin az işi olacağından, görevlinin her gelen paketi kimin getirdiğini hatırlayacağından emindi. Gerçekten de hatırlıyordu adam. Paket gece yarısı, kimse yokken, postanenin kapı eşiğine bırakılmıştı. Getireni de kimse görmemişti. Bütün bunlar Gary'yi de, Anna'yı da heyecanlandırıyordu. Davetiyeyi yazanın da amacı buydu herhalde. Randevu yeri, Vintuk'un 150 metre dışında, Kamasochland bölgesinde bir yerde. Bozuk yolları aşmaları 3 koca gün sürmüştü. Kaç kere kaybolmuş, kaç kez lastik değiştirmişlerdi. Geceleri Fiat'ın yanında toprak üzerinde yatıp uyumuşlardı. Ama işte artık randevu yerine yaklaşmış bulunuyorlardı. 48. ayrımın sonu. Sayfa 350. Devamı 49. ayrımda.